Ekonomi gündemi.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Ekonomi gündemiyle karşınızdayız. Saatler 14.05'i gösteriyor. Programı Zeynep Yıldırım hazırladı. Sesimizi sizlere Recep Özden ulaştırıyor ve mikrofonda ben İpek Önder. Yaklaşık 50 dakika boyunca sizlerle birlikte olacağız. Ekonomi gündeminde iki değerli konuğumuzla birlikte olacağız. Profesör Doktor Erdal Tanas Karagöl hocamız bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. Sağ olun.
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nden doktor öğretim üyesi Fatih Kaplanhan. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Ve değerli dinleyicilerimiz, bu hafta internet ve ekonomi başlığında değerli konuklarımızla söyleşeceğiz ama onun öncesinde para piyasalarındaki gelişmeleri öğrenmek üzere TRT muhabiri Feryal Ardal telefon hattımızda bulunuyor. Efendim merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar, teşekkürler. Haftanın ilk işlem günündeyiz. Borsa İstanbul 100 Endeksi şu anda baktığımda %3'ü aşan bir düşüşle devam ediyor işlemler. 95.929 puan seviyesinde. Amerikan doları serbest piyasada 5 lira 92 kuruş, avro 6 lira 53 kuruştan işlem görüyor. Tahvil bono piyasasında gösterge kağıdın ortalama bileşik faiz oranı %15,84 seviyesinde. Uluslararası piyasalarda altının onsu 1495 dolar. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altını şu dakikalarda 1911 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 465 liradan alıcı buluyor ve 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı ise 285 lira. Para ve sermaye piyasalarına dönük son rakamlar bunlar.
Çok teşekkür ediyoruz efendim. Piyasalardaki son verileri TRT muhabiri Feryal Ardal'dan dinledik. Günümüzde bireylerin sosyalleşmek maksadıyla kullandıkları sosyal medya hesapları ekonomik anlamda da bir gerçeklik haline geldi. Sosyal medya özelinde reklamlar ve e-ticaret gibi unsurlar internetin ekonomik anlamda da etkinliğini gösteriyor. Peki bu ekonomik etkinlikler ülke özelinde ne kadar kayıt altına alınabiliyor? İnternet üzerinden gelir sağlayan global şirketler Türkiye'ye sağladığı kazançtan vergi ödüyorlar mı? İşte bu soruların yanıtlarını bu hafta değerli hocalarımızdan öğreneceğiz. Öncesinde Sayın Karagöl, sizinle birlikte bir genel çerçeve çizelim efendim. Ekonomi ve internet başlığındaki görüşlerinizi almak isteriz.
Evet, aslında bahsettiğimiz konu yani, makro anlamda bir yeni ekonomi, yani model olarak açıklarsak yeni ekonomi modeli ve bilgi diyelim ağırlıklı ya da bilgi ekonomisi ağırlıklı bir ekonomiden bahsediyoruz. Şimdi normal klasik yani bildiğimiz ekonomiden bahsedersek aslında ne var? İşte girdi var, işte çıktı olarak da diyelim belli ürünler çıkıyor ve işte gördüğünüz malı diyelim satın alıyorsunuz ya da işte üretenler açısından da bir mal üretiliyor ve bu mal satılıyor. Yani hani somut bir şekilde bu ticareti görebiliyoruz. Tabii teknoloji geliştikçe diyelim işte pazarlama ağları genişledikçe ya da ekonomik yani ortaya çıkan o çıktığının diyelim piyasalara ulaştırılması anlamda yani o iletişim kanallarının değiştiğini artık görüyoruz ve yeni ekonomi dediğimiz aslında işte bilgi ekonomisi, ağlar. Dolayısıyla işte e-ticaret dünyanın birçok ülkesine yani sınır tanımayan ticaret imkanları denildiğinde aslında belki Fatih Hocam birazdan hani daha detaylı açıklayacak. Yani hiç tahmin etmediğimiz belki işte 15-20 yıl önce hiç düşünmediğimiz birçok işte üründen bahsedecek, ticaretten bahsedeceğiz. Bunların hani vergilendirilmesi denilen tartışmalar var. Bunlardan bahsediyoruz. O yüzden bir taraftan yani hani ortaya çıkan sorunların yanında aslında ekonomiler için de açıkçası çok yeni bir alan. Yani işte ekonomide ya da ekonomiler için yeni bir diyelim başarı hikayesi nedir diye bakıldığında aslında sizinle daha önce de mesela işte konuştuk, bu teknoloji, Ar-Ge, işte katma değeri yüksek ürünler, bilgiyle ortaya çıkan ürünler aslında hem ekonomileri değiştiriyor, hem diyelim ülkeleri değiştiriyor. Ülkelerin işte bulunduğu gelir grubundan düşük gelirde ise işte orta gelirden yüksek gelirli ekonomilere taşınmasına önemli ölçüde öncülük edeceğini ya da ettiğini de görebiliyoruz. Bugün işte birçok diyelim küresel firmanın ya da işte birazdan bahsedeceğiz işte Twitter'ın, Facebook'un, yani bu tür markaların ya da bu iletişim araçlarının hem ekonomik anlamda ekonomiye katkıları, yalnız çıktığı ülkeye katkı vermiyor ya. Aslında hani dünyanın birçok ülkesinde işte internetin kullanımı, internet dolayısıyla işte uluslararası anlamda, yani herkesin diyelim bu işte internete sahip olması dolayısıyla pazarlara ulaşması, diyelim kitlelere ulaşması, tüketicilere ulaşması, hatta işte tatil günlerinde, bayramlarda işte e-ticaret yoluyla satışın rekor kırdı. Yani birçok ülkede, yani hani bu Türkiye'de, Avrupa'da, dünyanın birçok ülkesinde bunlarla karşılaşıyoruz ve bu açıkçası hani yeni bir ekonomi hikayesi anlamında ya da işte ekonomiye katkı anlamında ya da hani bu küresel markaların ülkeleri değiştirdiği konusunda aslında herkes hemfikir ve bu alanlarda işte araştırma, geliştirme, işte kaynak ayrılma konusunda, Ar-Ge kaynağı ayrılması konusunda belli çabalar var. Yani herkes bu çabaları belki hızlandırıyor ama sonuçta ya hep bahsediyor işte, yani bu bizim ayırdığımız diyelim kaynak %1 milyar içerisindeki payı, yani çok düşük miktarda diğerlerle karşılaştırdığımızda kalıyor ama diğer ülkelere bakıldığında hem oran olarak büyük hem gayri safi milli hasılaları büyük olduğu için ayırdıkları Ar-Ge miktarı, yani araştırma harcama miktarı gerçekten daha fazla ve bu tür diyelim markaların orada olması da bu anlamda tesadüfi değil ve dolayısıyla hani önümüzdeki dönemlerde bu küresel anlamda, yani ticaretin yaygınlaştığını da göz önünde bulundurduğumuzda yani bu diyelim markalar üzerinde, internet üzerinde ya da bu markaların dünyanın, mesela Twitter dünyanın her tarafında şimdi, yani ana yani bulunduğu ülkeyi mi baz alacağız yoksa bulunduğu ülkeleri mi baz alacağız? Çünkü buradan bütün dünyada bu, yani bu firma para kazanıyor.
Ortada bir hizmet elde ediyor.
Bir hizmet kar var ama bir şekilde de yani bizim gibi, yani birçok ülkeye de diyelim ulaştığı için, pazar olarak kullandığı için belli bir şeyde, hani bir ticaretse, bir malsa, yani bir hizmet satımı varsa da bunların işte vergilendirilmesi konusunda ya da işte çifte vergilendirmenin önlenmesi konusunda ya da işte neyin baz alınacağı konusunda,
hukuki anlamda da belli çalışmalar yapılması
gerekiyor. Bu, evet, yani bu konuda Fatih Hocam zaten bu konunun uzmanı. Özellikle hani bu konularda çalışmış olması dolayısıyla hani oradaki hukuki anlamdaki problemler, hukuki tartışmalar
herhalde daha
detaylı açıklayacak. Ama şey tarafına, yani bu internet ya da işte yeni oluşan bu yeni ekonomi içerisinde işte e-ticaret ya da bu firmaların, çünkü bunlar da dahil aslında, yani sonuçta bir hizmet satıldığı için ya da hizmet verildiği için, yani bir taraftan biz bu hizmeti alırken ki yaşadığımız belli sorunlar, yani birçok diyelim hukuki sorunlar, ekonomik anlamda vergilendirme ama diğer taraftan da bu hizmeti alırken, yani kontrol alma ya da bunu yani tamamen hani bunlara da bırakmadan belli sınırlamaları, belli diyelim o kontrolleri de bir şekilde yani ülkenin zaten hani belli şeyle kuruluşlar var, onları yapıyor ama ekonomik anlamdaki o vergi sorunları ya da vergilendirme sorunları, hukuk sorunları da herhalde hani uzun süre, yalnız bizim değil birçok ülkenin temel bir sorunu ve bunların halen hani tartışıldığı bir dönemdeyiz açıkçası.
Evet. Fatih Hocam, Türkiye'de sosyal medyanın vergilendirilmesi konusunu konuşacağız ama öncesinde Türkiye'deki internet kullanım oranlarından söz ederek söze başlayalım. Dünyanın neresindeyiz efendim?
Bu kısa süre içerisinde internet teknolojisinde yaşanan hızlı gelişmeler, ticaret, kamu hizmeti, eğitim, eğlence, istihbarat ve savunma gibi farklı birçok alanda yapı taşlarını ve dinamiklerini değiştirmektedir. Hizmetlerin internet platformuna taşınması birçok kolaylık sağlamıştır her alanda. Her bireylere, kamu, özel sektör hepimize büyük bir kolaylık sağlamıştır. Şimdi Türkiye'de 2000 yılında yaklaşık 2 milyon internet kullanıcısı varken bu sayı 2018 itibariyle 70 milyonu geçmiştir. Nüfusumuzun 80-82 milyon olduğunu düşünürsek %83'ün üzerinde bir internet kullanım oranımız var. Şimdi etrafımızdan da görüyoruzdur. 2-3 yaşındaki çocukların dahi kalem tutmasını bilmeyen çocuklar Google'dan sesli aramayla istediklerini arayıp bulabiliyorlar. Hiç de zorlanmıyorlar. Belki büyüklerden, yetişkinlerden daha da hızlı kullanıyorlar. Şimdi Türkiye'de internet kullanım oranı %83 iken dünyada oran ne diye baktığımızda dünyada internet kullanım oranı da %59-%60 civarında. Şimdi bu oranlarda biz dünyada ülke sıralamasında %9'uncuyuz. Yani gayet iyi bir performansımız var internet kullanımında. Bu dünyada 9. 8. 1. olma iyi bir şey mi kötü bir şey mi? O internet,
kullanım amaçlarına tabii, bakmak lazım.
Kullanım amaçlarına bakmak lazım. Şimdi eğitim için değil de oyun için, chatleşme için kullandığımız zaman hani bu 9. 3. 5. 1. olmamızın hiçbir anlamı yok. Şimdi kullanım amaçlarına baktığımızda Türkiye'de %84 ile sosyal medya kullanımı için kullanıyoruz. Yani 70 milyon internet kullanıcısının %84'ü sosyal medya için kullanıyor. %78 gibi ciddi bir kısım oyun için kullanıyor. %70 internet ve telefon görüşmesi, video, sesli görüşme. %68 mal ve hizmetler hakkında bilgi alma, araştırma için. %61 müzik için. %45 elektronik posta alma ve gönderme için. %40 televizyon izlemek için. Şimdi bunlardan %84, 78 ve 70 ile sosyal medya, oyun ve internet üzerinden video, ses görüşmesi birinci, ikinci, üçüncü sırada. Hani interneti eğitim amaçlı ne kadar kullanıyoruz diye baktığımızda bu ilk 7 sırada yok maalesef. Hani
yaş grupları da çok önemli ölçüt herhalde kullanım amaçlarında.
Yaş grupları da çok önemli. 25-34 yaş aralığı ikinci dilimimizde. 16-24 yaş aralığı en çok internet kullanım oranının olduğu yaş grubu.
Yani daha genç, çok gençler kullanıyor ağırlıklı olarak. O da yani gençler hani kullanım amacı da şey değildir. Yani ağırlıklı olarak diyelim oyun
sosyalleşme.
Doğru. Şimdi sosyalleşme kavramının da aslında içini boşalttık biz galiba. Bu sosyalleştiğimizi zannederek internet üzerindeki sosyal medya araçlarını kullanarak aslında asosyal de oluyoruz. Çift karakterli biraz mail oluyor. İnterneti çok bağımlılık haline geldiğinde. Şimdi internet bağımlılığı sadece lafta söylenen bir kavram da değil. Bu Bakırköy ruh ve sinir hastalıklarında mesela yakın zamana kadar 5-10 sene öncesine kadar sadece alkol ve uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele ediliyorken bu artık internet bağımlılığı da bizim literatürümüze, kliniklerimize, hastanelerimize girdi. İnternet bağımlılığı da ciddi bir hem sosyolojik hem de psikolojik rahatsızlık boyutlarına ulaştı maalesef. Bu sosyalleşme amacı değil de e-ticaret diyoruz ya, e-sosyalleşme gibi bir kavram bulunsa, kullanılsa daha münasip olur gibi de geliyor bana. Bu internet kullanımına şimdi kullanım amaçlarımızı saydık biraz önce. Bu belli başlı siteler, sosyal medya araçları kullanıyoruz. Şimdi isim vermekte pek sakınca olduğunu düşünmüyorum. Hani bunlar dünyaya mal olan firmalar olduğu için. Şimdi Google mesela, biz bilgisayarımızda internetin olup olmadığını bile google.com yazarak anlıyoruz. Şimdi Google kullanım oranlarını inceledim ben. Bu da çok ilginç geldi. Paylaşayım isterseniz. Şimdi tıklanma oranlarını inceledim. Google'un dünyada ne kadar tıklandı, Türkiye'de ne kadar tıklandı. 2 trilyon 95 milyar tıklama oluyor Google'a bir senede. 2018 veya 2017 verisiydi bu. 2 trilyon arama yapılıyor yani Google'dan. Bu 2 trilyon dünyadaki aramanın 65 milyar 221 milyonu Türkiye'den. Yani bu oran %3.11'ine tekabül ediyor. Dünyada Google'da yapılan aramaların %3.11'i Türkiye'den yapılıyor. Şimdi bu arama motorunun Türkiye'de kullanım oranları da benim çok dikkatimi çekti. Onu da paylaşayım. Şimdi Amerikan menşeli bir arama motoru olmasına rağmen Google'un Türkiye'de kullanılma oranı Amerika'dan daha fazla. Arama motoru olarak biz Türkiye'nin %96'dan fazlası Google'u kullanıyor. Türkiye'ye en yakın takip eden Fransa %91 ile Google kullanıyor. Amerika %67 Google'u kullanıyor.
Çok çarpıcı veriler aslında.
Çarpıcı veriler. Bunlar. Rusya %34, Çin %1,5. Şimdi Rusya, Çin, hani büyük güçlere, büyük devletlere baktığımızda bu her ülke aslında, özellikle Rusya ve Çin, kendi arama motorlarını, kendi sosyal medyalarını, kendi mesajlaşma programlarını kamu, devlet teşvik ediyor, destek veriyor. Hatta ve hatta rakip firmaları engelliyor.
Engelleme.
Şimdi Google'un birçok fonksiyonu veya Facebook'un birçok fonksiyonu Çin'de veya Rusya'da kullanamazsınız. Çünkü Google Çin'den, Rusya'dan çok daha önce Facebook bu yarışa başladı. Çok önde. Serbest rekabet imkanı tanısa Çin veya Rusya, kendi Rus-Çin firmalarının Google'la, Facebook'la rekabet etme şansı, ihtimali yok. Rusya ve Çin burada bence kendi kendilerince haklı da sayılabilecek derecede olumlu yönde kendi yerli milli firmalarını destekliyor.
Bu açıdan da örnek alınacak ülkeler diyebiliriz aslında.
Tabii.
Çözüm önerilerinde de söyleyeceğiz değil mi? Yerli internet platformunun
tabii,
üzerinde durmamız gerektiğini.
Tabii, birazdan geleceğiz. Şimdi %3'ünü Google tıklamalarının Türkiye'de oluyor. Dünya nüfusunun yüzde kaçı Türkiye diye baktığımızda da %1'i. Hani demek ki bir dünya ortalamasının %3 kat daha fazla biz Google, Facebook, Twitter'ı kullanıyoruz diyebiliriz. Şöyle ilginç bir veri de var. Onu da paylaşayım isterseniz de. Biraz önce söyledik. 2-3 yaşındaki çocuklar dahi şimdi internetten arama yapabiliyorlar, oyun oynayabiliyorlar. YouTube bağımlısı olabiliyorlar. Bu 2013'e kadar bilgisayar kullanım oranı Türkiye'de internet kullanım oranından fazlaydı. 2013 yılından sonra internet kullanım oranı bilgisayar kullanım oranının önüne geçmeye başladı. Yani bilgisayar kullanmayıp da internet kullanan kişi sayısı her geçen gün daha da artıyor ülkemizde.
Evet, isterseniz şimdi bu noktada hizmetlerin internet platformuna taşınmasıyla tabii kolaylıklar sağlanıyor ama ilgili mevzuatlardan da söz edelim isterseniz. Dünyada kurumsallaşmış bir hukuk teamüllerinden söz edebiliyor muyuz acaba? Bu noktada nasıl bir çerçeve çizebiliriz?
Şimdi hukuk da canlı gibi doğuyor, büyüyor, gelişiyor. Diğer kanunlarımıza baktığımızda bir 100 yıllık, 200 yıllık belki bir tarihi geçmişi vardır. Olgunlaşa. Bugüne geldi bu kanunlar da. İnternet zaten kendisinin 30 yıllık, 25-30 yıllık bir mazisi olduğu için hukuku da maalesef henüz dünyada da, diğer ülkelerde de, bizde de tam oturmadı. Bu internetin regülasyonu konusunda sadece Türkiye'de değil, bütün ülkelerde neredeyse ciddi sıkıntılar var. Tam net doğru yol şudur, doğru regülasyon budur demek mümkün değil maalesef. İnternetin yapısı itibariyle zaten sınırların olmadığı bir dünyadan bahsediyoruz. sınırların olmadığı bir dünyada kanun, düzen, regülasyon yapmak da dolayısıyla biraz daha zor oluyor. Kısa vadede, orta vadede de bu regülasyonun yine kolay yapılacağı da görünmüyor ufukta.
Evet, Türkiye'de durum nedir bunu da konuşacağız ama önce kısa bir ara verelim söyleşimize. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ekonomi gündemindeki birlikteliğimiz devam ediyor. Doktor öğretim üyesi Fatih Kaplan Han ve Profesör Doktor Erdal Tanas Karagöl hocalarımızla birlikteyiz ve internet ekonomi başlığında söyleşiyoruz. Fatih Hocam sizinle devam edelim efendim. İnternet üzerinden gelir sağlayan global şirketler Türkiye'ye sağladığı kazançtan vergi ödüyorlar mı? Vergi alınamama sebepleri nelerdir ve bu konudaki çözüm önerileri de nedir? Bunu konuşalım sizinle.
Şimdi internet üzerinden gelir sağlayan global şirketler deyince herkesin aklına hemen hemen aynı firmalar, aynı arama motorları, aynı sosyal medya iletişim araçları geliyor. Bu vergiden önce aslında big data konusuna da girebilirdik ama onu bundan sonra devam edelim ona. Şimdi maalesef vergi alamıyoruz bu global şirketlerden. Bu vergi alamama sebebimiz de Türkiye Cumhuriyeti kanunları olduğunu zannediyordum ben araştırmadan önce. İşte vergi usul kanunu, gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi kanununda sanki eksiklikler var da biz bu eksiklikler sebebiyle vergiyi alamıyoruz zannediyordum. Sonra araştırdım. Bu yurt dışında Avrupa ve Amerika'daki zaten şirketlerin web sitelerinde bilanço, gelir tablosu, aktif, pasif, dönem varlık, duran varlık, ciroları, giderleri kalem kalem neredeyse eş zamanlı görmek mümkün. Şeffaf oldukları için, çoğu halka açık olduğu için. Bizim kanunlarımızı incelediğimde ben vergi almamız için çok fazla bir engel görmedim. Çünkü direkt bizim KDV, gelir vergisi, vergi usul kanunu olsun direkt birinci, ikinci maddelerinde zaten verginin konusu tanımlanıyor. Verginin konusu da çok geniş tanımlanıyor. Ekonomi de geliştiği için. Şöyle mesela Türkiye'de her türlü sınırlarımız içerisindeki her türlü mal teslimi ve hizmet ifası katma değer vergisinin konusuna girer. Şimdi internet üzerinde reklam alıyoruz, reklam veriyoruz ve internetten reklam verme bizim geleneksel reklam faaliyetlerimizden çok daha efektif. Şimdi internetten bu sosyal medya aracılığıyla doğrudan Türkiye'de satış yapan firmalar kendi muhatap olmak istedikleri müşteri kesimine ulaşabiliyorlar. 20-30 yaş arası bay bayan, üniversite öğrencisi, lise mezunu, Ankara'da, İstanbul'da oturan, taşrada oturan, küçük ilde oturan, lokasyon, yaş, cinsiyet, hobi, her türlü özelliklerini filtre ederek ben bu kesime ulaşmak istiyorum deyip o kesime reklam veriyor. Yani bizim klasik reklam anlayışımız nedir? Televizyon, gazete, dergi vesaire. Televizyona reklam verirsin. 82 milyon televizyon kim izliyorsa hepsi görür. Bu internetteki reklam bu sebeple televizyondaki, gazetedeki reklamdan çok daha fazla efektif. Doğrudan satış yapmak istediği müşteri profiline ulaşılabiliyor.
Şimdi bu hedef kitleye erişimi daha kolay.
Hedef kitleye doğrudan ulaşılıyor internetten. Şimdi bu hedef kitleye doğrudan ulaştığı için Türkiye'de mal satmak, hizmet teslim etmek isteyen, satış yapmak isteyen firmalarda bu internet üzerinden reklam verme olayını her geçen gün daha da artırıyoruz. Yani her geçen gün bu ismini saydığımız firmalara biz daha çok reklam ücreti ödüyoruz Türkiye Cumhuriyeti'ndeki şirketler olarak. Şahıslar, şimdi bir öğretmen bile Google'a, Facebook'a reklam verip kendisine atıyorum özel öğrenci bulabiliyor. Hani firma değil, mükellef değil, vergi ödemiyor.
Çünkü bunu, merkezi yurt dışında bulunuyor tabii. Şirketlerin.
Şimdi Google, Facebook merkezi yurt dışında, bizim Türkiye'de mükellef olmayan bir özel ders veren öğretmen bile Google'da, Facebook'ta reklam verip pat diye potansiyel hedef müşteri kesimine ulaşabilir, satış yapabilir. Şimdi Google, Facebook gibi firmalara biz milyarlarca dolar reklam parası ödüyoruz Türkiye'den. Paramız yurt dışına gidiyor ve Google, Facebook, Twitter maalesef ne kurumlar vergisi ne de katma değer vergisi, gelir vergisi, hiçbir vergi ödemiyor. Bu ödememe sebebi bizim kanunlarla alakalı olmadığını tespit ettim. Şöyle tespit ettim. Şimdi kanunlarda kanuni iş merkezinin Türkiye'de olması, temsilcisinin Türkiye'de olması gibi iki tane kısas var. Tam mükellef değil zaten bunlar. Merkezleri Türkiye'de olmadığı için dar mükellef olarak bunları vergilendirebiliriz biz Türkiye olarak. Dar mükellef olmaları için kanuni iş merkezi Türkiye'de olacak ya da temsilcileri Türkiye'de olacak. Üçüncü şart da mal ve hizmet teslimi ifasının Türkiye sınırları içerisinde yapılmış olması lazım. Şimdi mal ve hizmet teslimi Türkiye'de yapılıyor. Bir reklam hizmeti söz konusu bu bahsettiğimiz sitelerde, arama motorlarında. Bu mal ve hizmet teslimi Türkiye'de yapılmasına rağmen biz vergi alamıyoruz bunlardan. Bu kanunları değiştirsek dahi vergi alamayacağımızı gördüm. Yani kanuna direkt yazsak ki şu arama motorundan, şu sosyal medya iletişim aracından vergi alınır, KDV %18, kurumlar %20 desek yine vergi alamıyoruz. Bu enteresan. Vergi alamama sebebimiz uluslararası anlaşmalar. Şimdi hukuk normlar hiyerarşisinde kanunlar, yönetmelik, tüzük, kanun hükmünde kararname, en üstte anayasa var. Bu uluslararası anlaşmalar maalesef kanunların da üzerinde, hatta anayasadan üstün değildi diye de hukukçular ikiye bölünmüş vaziyette. Ama anayasada da, ben hukukçu değilim ama 92. madde yanılmıyorsam, kanunlarla çelişen durumlarda, anayasa ile bile çelişse uluslararası anlaşmalar dava konusu yapılamıyor. Ya buradan şöyle bir anayasadan üstün olduğu kanaatine bile varılabilir. Şimdi bu mesela Twitter örneğinden gidelim bu sefer. Twitter, biz Kaliforniya'da, Amerika'da falan zannediyoruz da Twitter'ın kanuni merkezi İrlanda'da, Dublin'de. Bu İrlanda ile biz 2008 yılında uluslararası çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması imzalamışız. Şimdi uluslararası çifte vergilendirme önleme anlaşmasını imzalayınca yürürlüğe doğrudan girmiyor. Meclisin onaylaması lazım. Meclis de onayladı.
Uluslararası anlaşma gibi.
Uluslararası anlaşma zaten. Uluslararası anlaşma 2008 Haziran 2010 tarihinde mecliste bu kanunlaşarak çıktı, onaylandı. Şimdi bu kanunda bizim kendi vergi kanunlarımız yetmiyormuş gibi bu firmalardan vergi nasıl alamayızı pekiştirmişiz. Şimdi bizim kanunlarımızda temsilci olacak ya da iş yeri olacak ve mal hizmet teslimi Türkiye'de olacak. Dar mükellef veya tam mükellef adı altında vergi alacağız demişiz. Kendi kendimizi, elimizi kolumuzu bağlamışız. Temsilci ve şubesi Türkiye'de olmadığı zaman biz bunlardan vergi alamıyoruz. Yıllardır zaten biz temsilci bulundurun, şube açın diye bu büyük firmalara söylensek de onlar da rasyonel davranarak, ekonomik, basiretli bir tacir gibi davranarak vergi vermemek için buraya şube de açmıyorlar, temsilci de bulundurmuyorlar. Neden? Bulundursalar vergi vermek zorunda kalacaklar.
Ama bir muhatabı var yani burada. Bir sorunla karşı karşıya kaldıklarında.
Yani o para ödeme muhatabı değil de bir filtre gibi. Filtre gibi. Hani Amerika'ya, Avrupa'ya direkt onlarla muhatap olmayın. Bu filtreden geçenler muhatap olsun gibi bir filtre vazifesi görüyor onlar. Vergi ceza ihbarnamesini vesaire onlar neredeyse tebliğ bile yapılamıyor mevcut vekillerine, avukatlarına. Avukat hukuken mükellef temsilcisi de sayılmıyor zaten. O hukuken vekil ama. Şimdi bir yıl sonra imzaladığımız İrlanda ile bu uluslararası çifte vergilendirme önleme anlaşmasını meclisten geçirdik 2010 yılında. Bu çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasının 5. maddesinin 1. 2. fıkrasında biz yine iş yeri tanımı yapmışız. İşte şube, büro, fabrika, atölye, maden ocağı, petrol, doğalgaz falan şu sıfatları, vasıfları taşıyan iş yeri olması lazım Türkiye'de.
Somut bir iş yerinden tabii, evet. Söz ediliyor.
Somut iş yeri olacak, şubesi olacak, temsilcisi olacak. Ancak o şartlarda biz vergi alabiliriz diye kanunlarımızın üzerine bu çifte vergilendirme önleme anlaşmasıyla da bunlardan nasıl vergi alamayızı pekiştirmiş gibi olmuşuz biraz. Bu çifte vergilendirme önleme anlaşmasında şu garip geldi. 5 yıl feshedilemez maddesi var. 2010 yılında meclisten onaylanıyor. 5 yıl feshedilemez deniyor. 5 yıl geçiyor ve süresi de yok. Süresiz bir anlaşma halen devam ediyor. Şimdi hem kanunlarımız hem de bu anlaşmada geçen temsilci bulundurma, şube açma zorunluluğu olduğu için bu firmalarda kasıtlı olarak buraya temsilci şube açmadıkları için vergi alamıyoruz diyebiliriz.
Evet, o zaman bu kanunların tekrar gözden geçirilip ele alınması mı gerekiyor acaba? Çözüm için ne yapılması lazım?
Şimdi ne kadar vergi alamıyoruzla ilgili de küçük bir hesap yaptım. Şöyle bir hesap yaptım. 3 aşağı 5 yukarı yakındır muhtemelen. Şimdi Twitter, Google, Facebook üzerinden mesela bir inceleme yaptığımızda bunların dünyadaki Facebook'un kullanıcı sayısı ne kadar, Türkiye'de ne kadar? Google'un dünyadaki tıklanma oranı ne kadar, Türkiye'de ne kadar?
Ciroları ve reklam gelirleri de kamuoyuna açıklanıyor mu acaba?
Bilançoları açık. İnternette hepsinin bilançoları, gelir tabloları mevcut zaten. Şimdi Google'un kullanım oranı %3 demiştik biraz önce. Facebook'un dünyadaki üye sayısının %3'ü de Türkiye'de. Google'un %3'ü Türkiye'den kullanıyor dünyada. Facebook'un kullanıcı sayısının %3'ü Türkiye'de. Twitter oranı biraz daha yüksek Google ve Facebook'a göre. Twitter Türkiye'yi biraz daha fazla seviyor galiba. Twitter'ın kullanım oranı Türkiye'de %5. Yani dünyadaki 100 kullanıcının 5'i Türkiye'de. Şimdi bu oranları dikkate alarak bu firmaların cirolarının işte giderler gelirler çıktıktan sonra ne kadarı cirolarının karlarının Türkiye'den yapıldı diye bir hesap yaptım. Ve Türkiye'den elde ettikleri kazançlardan ödemeleri gereken kurumlar vergisi, gelir vergisi, stopajı gibi vergileri hesapladım. Sadece bu 3 firmadan 5 yılda Türkiye'nin alması gereken vergi $4 milyar.
$4 milyar.
Bir vergi kaybımız var şu an.
Tabii tablo $4 milyar dolar vergi almamız gerekirken almamışız. Geçtiğimiz 5 yılda. Bu da yani yükselen bir ivmeyle artıyor internet kullanımına paralel olarak.
Aslında yani şeye bakıldığında bizim gibi ülkeler arasından önemli bir kaynak. Yani hani biz hep diyoruz ya işte bu Ar-Ge kaynak ayıramıyoruz ya da işte çok fazla ayıramıyoruz. Bizim yani şu an toplam olarak işte %1 Ar-Ge'nin milli gelirdeki payını düşündüğümüzde yani toplam bir yıllık Ar-Ge ayırdığımız kaynağın yarısı kadar önemli bir şey. Yani siz o yani vergi aldığınızda o kaynağı Ar-Ge aktardığınızda bir anda Ar-Ge'niz işte gayri safi milli hasılanın 1,5 katı ya da %1.5 olur ve bu bir besleyen ya da işte gayri safi milli hasıla arttıkça daha çok kaynak ayrılmasını ve yani bu anlamda da hep bahsediyoruz hem bu orta gelirle ilgili hem işte katma değerli ürün hep küresel markaların ortaya çıkmasına da önemli ölçüde katkı yapıyor. Burada tabii herhalde şey bir durum var yani mesela az önce bahsedilen o Rusya ile ilgili, Çin ile ilgili. Şimdi yani hem dünyadaki yeri anlamında hem işte iletişim aracı olması anlamında işte gelir getirici olması açısından aslında çünkü bir tane firmaya, bir tane markaya, bir tane diyelim işletme yani bu kadar bir alanda bırakmamak gerekiyor. Yani hem ekonomik anlamda hem siyasi anlamda birçok diyelim şeyi var ve
bunların yerli ve muadillerinin yapılması, geliştirilmesi, desteklenmesi de gerekiyor kamu tarafından.
Evet yani hem bu şeyi de yapar. Yani o alanın daralmazdı. Çünkü yani tüm alanı kendisine bırakıyorsunuz. Artı bir de diyelim burada bir firma olduğunda vergi verme konusunda belki masaya oturabilir ya da işte sizinle işbirliği yapabilir, işte büro açabilir, temsilcilik açabilir. Yani çok daha normalleşir. Yani bir rekabetçi bir ortam da oluşabilir ama şu anda hani öyle bir ortamdan bahsedemiyoruz. Çünkü
rekabet edecek
bir şey yok yani. Yok hani zaten uluslararası anlaşmalarla ülkedeki işte mevcut diyelim vergi kanunlarıyla çok böyle hani kendisini bağlayan, işte seninle bir şeyler işbirliği yapması gerektirecek bir durum da görmüyor. O yüzden hani işte Rusya'daki arama motoru bile hani belki Rusya ağırlıklı olarak kullanıyor yani kendisi. Evet. Çok iyi kullanıyor. Diğer ülkeler de kullanıyor ama hani orada bir alan bırakmıyor yani tamamen işte diyelim Google'a orayı bırakmıyor. O anlamda
bağlı
da
olmaktan kurtulmuş
oluyor ya da bunun diyelim yanında geliştirdiği bir sürü araçlar var yani hani işte o yani o şeye girdiğiniz aslında yani bir sürü ürün de ortaya çıkıyor ve o anlamda da hani önemli bir ülke haline geliyorsun. Dönüp dolaşıyoruz tabii yani hani biz yani bu kullanımı ya da işte Twitter'ın, Google'un, diyelim Facebook'un yani daha az kullanım nasıl az kullanılır ya da işte bunlarla ilgili belki hani şey alabiliriz ama yani alternatifleri de bir şekilde de geliştirmek gerekiyor. Yani kolay değil ama gerçekten de yani mesela belli dönemlerde işte Twitter'ın yani hani bazen hani şey de olabilir diplomatik anlamda diyelim güvenlik anlamında işte diyelim ülkeyle ilgili bir çok şey bir durum da olabiliyor yani biz geçmiş dönemlerde yaşadık evet. Yani
bu ekonomi, istihbarat ve güvenlik hocam evet. Şimdi bu üçü birbiriyle iç içe zaten evet. Yani bunu birbirinden ayıralım desek ayıramayız. Şimdi bu ekonomi, istihbarat amaçlı kullanılıyor zaten bu arama motorları olsun. Şimdi Google bizim bildiğimiz arama motoru. Bizim kullanımımıza sunulan bir arama motoru. Tüketicinin kullanımına sunulmayan arama motorları da var. Bizim adını bilmediğimiz. Yani bu arama motorlarının amacı diğer ülkelerdeki insanların ilgi alanlarını, aramalarını, durumlarının arşivini yapmak, bilgi toplamak, big data dedikleri dataya ulaşmak. Şimdi bilgi güç diyoruz, o big data o zaman daha büyük, big power oluyor. Şimdi bilgi niye güç, nasıl güç, ekonomik açıdan nasıl güç, onu da şöyle bir makale vardı yurt dışında. Oradaki veriler de çok ilginç, onu da paylaşmak isterim. Kosinski isminde bir psikolog. Bu eski klasik yöntemlerle araştırma yapıyor, anket yapıyor. İşte anketörler var, sokak, cadde, çarşı. Bu Kosinski bu anket yönteminin yorucu, uğraştırıcı, zaman alıcı, maliyetli bir şey olduğunu düşünerekten yeni bir yol denemek istiyor. Bu denediği yol Facebook beğenileri üzerinden acaba bir şeylere ulaşabilir miyim diye. Bir sistematikle Facebook beğenilerini inceliyor. Bu makalede detaylı bir şekilde yazıyor. Cambridge Analytica bunun kurduğu şirket. Bu şirketin referansları içerisinde özel sektör şirketleri de var. Büyük. Devletler var şirketin referansları içerisinde. Şimdi bu Facebook beğenilerini beğenerek şöyle analizler, veriler, big data kullanarak ulaşılabiliyor. 10 Facebook beğenisi ile bir kişiyi ortalama iş arkadaşından daha iyi tanımayı başarıyor Kosinski. 10 tane Facebook beğeninizle iş arkadaşından daha iyi tanımayı başarıyor. 70 beğeni ile bir kişinin arkadaşlarının bildiklerini de aşıyor.
Doğru.
150 beğeni ile ebeveynlerinin bildiklerini aşıyor hocam. 300 beğeni ile eşlerinin bildiklerinden daha fazlasını biliyor. Yani Facebook'ta 300 beğenini inceleyip eşinden daha çok seninle ilgili bilgi sahibi oluyor. Şimdi bu 400-500 beğeniyi geçince seni senden daha çok tanıyan bir hale geliyor. Bu bu seni senden daha çok tanıyan demek şu manaya geliyor. Ben hangi arabayı alacağımı bilmiyorum. Bir araba almayı düşünüyorum da. Facebook biliyor benim hangi arabayı alabileceğimi. Ben seneye hangi partiye oy vereceğimi bilmiyorum. Ama Facebook biliyor. Hani beni benden, beni eşimden çok tanıması bu manaya geliyor. Şimdi bu Big Data'yı da ticarette, ekonomide de çok devasa kullanıyor ve satıyor. Bu Big Data'yı nasıl satıyor, nasıl kullanıyor? Amerika'da çok meşhur bir olay var hocam. 16-17 yaşında bir kız çocuğunun olduğu eve sürekli yeni doğan bebek, gebelikle ilgili kremler, promosyon, indirim kuponları vesaire geliyor firmalar tarafından. İşte bir geldi, üç geldi, beş geldi, on gelmiş. Evin sahibi, kızın babası gitmiş o büyük firmaya. Ya demiş, bizim evde hamile yok, çocuk yok, bize bunu göndermeyin demiş. Sonra araştırıyorlar, 16 yaşındaki o evin kızı hamile. Şimdi bu, o firma babasının bilmediğini biliyor kızıyla ilgili. Hı hı. Ve ona yönelik reklam ekonomiye de çeviriyor bu bilgiyi. Ekonomiye çevirip haksız rekabet oluşturuyor vesaire.
Tabii şey olarak da yani o Big Data şimdi diyelim akademide de diyelim şeyler kullanıyorlar. Diyelim, hani Google'da, Facebook'ta ya da Twitter'da, özellikle Google'da belli konularla ilgili, yani belli mallar olan taleple ilgili ya da işte piyasa araştırması yapan firmaları da göz önünde bulundurduğumuzda gerçekten önemli bir imkan da ortaya çıkıyor ve bunu elinde bulunduran, yani kim olursa olsun sonuçta, yani hani herhangi bir Twitter ya da Facebook ya da Google, yani hem birçok ülkeyle ilgili bir veriye ulaşmış olacaktır ya da işte bu verilerin, ülkelerle ilgili verilerin, belli mallarla ilgili, beğenilerle ilgili.
Bu veriler de zaten ciddi paralar ediyor hocam. WhatsApp'ı hepimiz biliyoruz.
Doğru.
19 milyar dolara satıldı WhatsApp. Hı hı. WhatsApp'ın reklam geliri yok. Hı hı. Hani reklam vermiyor. WhatsApp'ın muadili programlara baktığımızda WhatsApp'tan daha fonksiyonlu muadil programlar da var. Hı hı. Şimdi neden WhatsApp 19 milyar dolarda o muadil olan, daha iyisi olan 100 milyon dolar, 50 milyon dolar? Niye o 100 katı, 200 katı, 1000 katı? O içerdiği mesaj Big Data'sı 19 milyar dolar ediyor. Yoksa onun yazılımında çok ciddi bir şey yok.
Çünkü o önemli bir hani sermaye gibi, yani bir... Şimdi eskiden bir sermaye vardı diyelim üretim için, değil mi? Hani bir kapital olarak kullanılan üretim faktörü. Şimdi bize bu işin diyelim sosyal sermayesi, yani bu iletişim ağları, network, işte sahip olduğun big data artık normal bizim hani üretimde kullandığımız sermayeden belki daha önemli hale geliyor ve çünkü ürettiğiniz malları işte uluslararası piyasalara satmanız ya da tüketici taleplerini belirlemeniz ya da işte kimin neye ihtiyacı olduğunu, yani karar vermeniz, belirlemeniz bu anlamda bu Big Data'dan çok rahatlıkla çıkarılabilir ve bu da belki hani ortada bir şey yok, yani bir hizmet firması Twitter'da, Facebook'ta hani sermaye anlamda belki bir şey yoktur ama sahip olduğu sosyal sermaye ya da işte sahip olduğu Big Data ya da işte müşterilerinin verileri, yani hani bu kişisel veri, yani ya, o ayrı bir şey belki ama bu önemli bir sermaye unsuru olarak öne çıkıyor. Bu anlamda hani hep dünyada da işte yani belki hani 15-20 yıl önce hani bu firmaları yoktu, yani hani bu firmalarda kimse bahsetmiyordu. Bu firmalara sahip olmak gerçekten, yani hem ülke ekonomisi anlamında hep bahsettiğin o güvenlik anlamında, istihbarat anlamında, yani onu sağladığı bir ticari alan anlamında, çünkü hani o veri bir şekilde de pazar gibi düşünmek gerekiyor. Yani en basitinde diyelim Google'dan bir şey arıyorsun, yani bakıyorum bir sonraki aramada ben aramamla ilgili bir kitap mesela eşitsizlik kitabı arıyorsun. Bir sonraki aramada biz çok eşitsizlikle ilgili kitap reklamı mesela geliyor. Hmm. Yani inanılmaz bir şey. Yani birbirini takip eden bir durum ortaya çıkıyor ve yani bizim de bu anlamda da hani bu yeni firma, küresel firma oluşturma, bunlarla ilgili araştırma yapmaya da yani alternatif ya da işte hani yerli firma oluşturma konusunda belki bu çabalar herhalde daha da arttırmamız gerekiyor.
Çok çok daha fazla arttırmamız gerekiyor hocam. Şimdi Samsung.
Son cümlelerinizi alalım Fatih hocam.
Dünya devi Samsung firması Kore'de Bilgi Teknolojileri Kurumu tarafından yaratılan bir firma. Hani 3-5 iş adamının, girişimcinin bir araya gelip de baştan başlayıp büyüdüğü firma değil. Hani Kore devletinin teşvik ederek büyüttüğü bir firma. Şu an dünya pazarının neredeyse yarısına hakim denilebilir.
Evet, teşvik çok önemli. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir konuya temas ettiniz. Sağolunuz efendim. Konuklarımız Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Erdal Tanas Karagöl ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nden Doktor Öğretim Üyesi Fatih Kaplanhan'dı. Değerli dinleyicilerimiz, ekonomi gündeminin bu haftalıkta sonuna geldik. Programı Zeynep Yıldırım hazırladı. Teknik yönetmenimiz Recep Özen ve mikrofonda ben İpek Önder. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Ekonomi gündemi.